Ayrım 3, sayfa 14. Anlıyorum, diye mırıldandı Dunayev. Sonra, 1981 Kasım'ında Londra'daki Yüzyıl Evi'nin bodrumundaki İngiliz gizli servisi Sis'in merkezindeydim. Mayıs'taki karşılaşmamızdan beri henüz Vasile'ye şartlarını kabul ettiğimizi bildiren onayı iletmemiştik. Aslında bakılırsa biz geç kalmıştık ve olayın seyri çok geç bir tempoda gelişiyordu. Neden? Neden bu kadar ağır davrandınız? Higgins acı bir ifadeyle gülümsedi. O tarihte gizli servisin başında Sir Edward Boyle vardı. Yardımcılığında Mark Calvin yapıyordu. Her ikisi de teşkilatta cimrilik ve eli sıkılığıyla tanınmışlardı. Örgütün de dış harcamaları çok yüksekti. Vasili'nin bize maliyeti çok ağır olacaktı. Mark Calvin, yağışlı bir Kasım günü, öğleden sonrası beni odasına çağırdı ve kanımı donduran cevabını verdi. Azizim Thomas, sana kısa bir yanıt, dedi. Olamaz, yapamayız. Delirecek gibi oldum. Meslek hayatımın en başarılı işi hebaya gidiyordu. Karşılığında alacağımız bilgilere paha biçilmez diye hemen itiraz ettim. Adam altından bile değerli, dedim. Mark Galvin oralı bile olmadı. Bak, dedi. Başkan Sir Boyle Washington'a gitti. Senin adamından onlara bahsetti. CIA ile temas kurdu. Bilirsin, kuzenlerimizle her zaman bilgilerimizi paylaşırız. Şimdi Vasile'ye tümüyle onlar devralmak istiyorlar. Biraz anlayışlı olmaya çalış. Thomas Higgins kısa bir an duraladı yine. Sanki geçmişin ağır yükünü sırtında taşıyormuş gibiydi. Dunayev sabırla İngiliz'in konuşmasını bekledi. Higgins gecikince dayanamayıp sordu. Generali CIA'yı mı aldı? Bizimkilerin aldığı karar benim için tam bir şok olmuştu. Ama sorduğunuz suale gelince işin o kısmı biraz karışık. Nasıl yani? Vasili, iltica anında mutlak güvendiği batılı bir ajanın yardımını şart koymuştu. Albay, anladığını belli edercesine başını salladı. Galiba CIA'ya fazla güvenmedi ve ismen sizi istedi. Yanılıyor muyum? Doğru. Vasili çok titizdi. Beni tanıyordu ve başkasıyla çalışmak istemiyordu. CIA'daki dostlarınız bu teklife sıcak bakmadılar mı? Hiç hoş karşılamadılar ama elleri mahkumdu. Kuzenlerimiz bazı gerçekleri kavrayamıyorlardı. Onun profesyonel olduğunu, parayı kim verirse ona gideceğini düşünüyorlardı hep. Albay meraktan çatlamak üzereydi. İşin en can alıcı noktasına geldiklerinin farkındaydı. 20 yıllık bir gizin kendisi tarafından da çok iyi bilinmeyen en püf noktasına gelmişlerdi şimdi. Ama mesleki deneyimi kendisini dizginlemesine yetti ve susmayı becerdi. Bakalım, diye düşündü. Bu İngiliz Soğuk Savaş döneminden kalma en ciddi sığınma olayını nasıl bağlayacaktı? Higgins ağır ağır devam etti. Sonunda CIA operasyona bizim de katılmamızı istemese de kabul etti. Ne de olsa Vasili'yi biz bulmuştuk. CIA ajanlarıyla Mark Calvin'in Hamvisshire'deki evinde buluştuk. Tabip görüşmeye ben de çağrılmıştım. İngiliz içini çekti. O tarihlerde Vasili devamlı terfi ediyor, rütbesi ve görevi yükseliyor, Kızıl Ordu'nun doruklarına tırmanıyordu. Artık Batı dünyası için vazgeçilmez bir av olmuştu. General rütbesine erişmiş olan Vasili, tam o sıralarda Doğu Almanya'da bir hafta sürecek bir teftiş gezisine çıkacaktı. Plan yapıldı. Batı Alman İstihbarat Örgütü, BDN'de güvenilir dostlarımız mevcuttu. Onların da Vasili'nin teftişe çıkacağı yol üzerinde yerleştirilmiş ajanları vardı. Yani her hal ve karda BDN ile yardımlaşmak zorundaydık. Yapacağımız operasyona iştirak edecek örgütlerin sayısı gittikçe artıyordu. CIA'nin durumdan memnun olmadığını biliyordum. BDN ajanlarıyla teması da ben kuracaktım. Almancam mükemmeldi. Generalin teftiş güzergahını da biliyorduk. Doğu Almanya'nın E40 otobanına paralel olan 7 numaralı karayolunu takip edecekti. Küçük bir yol üzerindeki kavşakta onu durduracaktık. Albay sordu. Vasili'nin plandan haberi var mıydı? Tabii, dedi Higgins. Benle irtibat kurduktan sonra takip edeceği yolu ve kaçırma için en uygun yeri bizzat kendisi söylemişti. Burası Nohra'daki Sovyet üssünün 3 mil berisindeydi. Evet, diye fısıldadı Dunayev. Şimdi daha iyi hatırlıyorum. General, o yol üzerinde hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu işitmiştik. Higgins başını menfi şekilde iki yana salladı. Bu olanaksız, dedi. Zira o noktada bir çatışma oldu ve CIA ajanları Vasili'nin askeri şoförüyle yaverini öldürmek zorunda kalmışlardı. Ama kimsenin cesedi bulunamamıştı, diye fısıldadı albay. İngiliz ajan sırıttı. Sesini çıkarmadı. Gaf yaptığını anlayan albay, yanlış hatırlıyor da olabilirim, diye mırıldanmak zorunda kaldı. Ne de olsa aradan çok zaman geçti. Mutlaka öyle olmalı diye karşılık verdi İngiliz ajana hafif müstehsi bir ses tonuyla. Sonra diye yutkunarak sordu albay. Sonra ne oldu? General gitmek istediği Santa Barbara'ya erişti mi? KGB ondan bir daha hiç haber alamamıştı. Higgins yüzündeki tebessüm donuklaştı. Şaşırmış gibi albaya baktı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Ondan bir daha haber alamadınız mı? Hatırladığım kadarıyla hayır, izine rastlanamadı. Yapmayın albay, bu konuda ciddi olamazsınız. Kuralı bilirim. KGB mutlaka intikam yoluna gider ve hainleri asla affetmez. Ya karşı tarafta ona denk birini satın almaya kalkar ya da içinizden çıkan o haini gittiği yerde bulur ve öldürür. Bunlar Soğuk Harp'in değişmez kurallarıydı. Ama Vasili Kirilenko bulunamadı ve sırra kadem bastı. Higgins yeniden gülerek sordu. Emin misiniz? Soru oldukça manidardı. Albay kısa bir an bu herif neyin peşinde diye düşündü. Beynindeki bilmece henüz çözülmemişti. Dudağını sarkıttı, homurdandı. Ben o tarihte yüzbaşıydım. Yani küçük rütbeli bir KGB subayı. Fazla bir şey duyamazdım. Ama olay teşkilata tam yüz karası olacak bir vaka halinde aksetti. Epey gürültü patırdı çıktığını hatırlıyorum. Hepsi o kadar mı? Yani Amerika'daki ajanlarımıza onu öldürmeleri konusunda bir emir verildiğini hiç işitmedim. Bu çok doğal. Dunayev yine şaşırmış gibi İngiliz'e baktı. Neden doğal görüyorsunuz? Az evvel hainlere bir intikam planı uyguladığımızı siz söylemediniz mi? Doğru. Öyle dedim. Ancak bu kural generali bulmanız halinde geçerli olurdu. Onu bulamadınız. Tabii yalnız Amerika'da değil. Gitmesi mümkün her ülkeyi aradınız. Zaten işin ilginç yanı da bu. Çünkü biz de onu bulamadık. Neslihan Aksu, 27 yaşında, uzun boylu, zarif ve dikkat çekici bir kızdı. 3 yıl önce üniversite eğitimini tamamlamış ve Şişli'deki özel bir şirkette muhasebe elemanı olarak çalışmaya başlamıştı. Aslına bakılırsa hayata yeni atılan her yeni mezun gibi ne aldığı ücretten ne de işinden pek memnun değildi. Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen memleketteki genel işsizlik nedeniyle fazla itiraz edemeden bulabildiği tek işte çalışmak zorundaydı. Üstelik muhasebe müdürünün zaman zaman kendisini tacize kadar varan yakınlaşma isteğinden de son derece rahatsızdı. O akşam saat 6'da işinden çıkarken yaşayacağı olayın hayatının akışını birden değiştireceğini de kesinlikle bilemezdi kuşkusuz. Masanın üstünü toplamış, 6'yı 5 geçe mesai arkadaşlarına veda ederek şirketten ayrılmıştı. Dışarıda hava soğuktu ve kar atıştırıyordu. Sokaklar dondurucu ayaz altında iş bitimi evlerine dönmek için vasıtalara koşuşan insanlarla doluydu. Neslihan, darphanede eski okul arkadaşlarından Sevim'le müştereken tuttukları bir dairede birlikte kalıyorlardı. Sevim kafa dengi, uyumlu, şen şakrak bir kızdı. Evin kirasının yüksekliği hariç 6 aydır hiçbir problemleri olmamıştı. İş çıkışları eve genellikle otobüsle dönerdi Neslihan. Bazen yolu o istikamette olan şirket arkadaşlarının özel arabalarına da bindiği olurdu. Fakat o akşam hafif baş ağrısı nedeniyle ayazda ve kar yağışını aldırmadan yürümeyi tercih etti. Aslında spor yapmaya imkanı bulamadığı için uzun yürüyüşleri severdi. O akşam da saat henüz erken ve caddeler kalabalıktı. Bir süre yürümekte hatta evine yaya gitmekte sakınca görmedi. Açık ve soğuk hava belki baş ağrısına da iyi gelirdi. Mecidiyeköy'e doğru ilerledi. Niyeti Garettepe üzerinden Balmumcu'ya, oradan da Darphane'ye inmekti. Hızlı bir tempo tutturdu. Adımlarını sıklaştırmasına rağmen üşümüştü. Sırtındaki trench coat bu hava için biraz inceydi. Başına bir eşarp geçirmiş, çenesinin altından bağlamıştı. Neslihan zamanı kızlarına oldukça farklıydı. Çarpıcı güzelliğinin hiçbir zaman ön plana çıkmasını istemez, fakat çekiciliğinin güzelliğinden çok zekası ve kişiliğiyle fark edilmesini isterdi. Hiç kuşkusuz zekiydi de. Ama çevresindekilerin ve özellikle de erkeklerin ona yaklaşımı daha ziyade güzelliğinden kaynaklanırdı. Bu yüzden mümkün olduğunca sade ve basit giyinir, mecbur kalmadıkça makyaj dahi yapmazdı. Şimdiye kadar frapan veya göze batan dekolte giysileri hiç olmamıştı. Yürüyüş temposunu hafifletmedi. Topuksuz ayakkabılarıyla ve hızlı adımlarla yoluna devam etti. Tam Ali Sami Yansıda'nın önünden geçerken sanki biri dürtmüş, içine doğmuş gibi aniden arkasına dönüp bakmak istedi. Niye böyle bir hisse kapıldığını açıklayamazdı. Ama muhakkak olan husus içinden yükselen bir duygunun kendisini uyardığıydı. Genç kız o duyguya uyarak başını çevirdi ve arkasına baktı. Önce kayda değer bir şey fark etmedi. Arkasında soğuk havada adeta koşarcasına yürüyen bir kalabalık vardı kaldırımın üstünde. Caddede de her zaman görmeye alışık olduğu yoğun araç trafiği ve klakson çalan arabalar. Tam başını yeniden önüne çevireceği sırada o adamı gördü. Tanımadığı, şimdiye kadar hiç görmediği biriydi. Ama garip bir ön seziyle adamın kaldırımda yürüyen rastgele biri olmadığını, özellikle kendisini takip ettiği düşüncesine kapıldı. Aslına bakılırsa bu sıradan, her gün sık sık karşılaştığı olaylardan biriydi. Ne kadar sade ve gösterişsiz giyinirse giyinsin, devamı peşine takılan, zaman zaman laf atan, kendini bilmez kişiler çıkardı karşısına. Alışmıştı bu tiplere. Böylelerine hiç yüz vermez, aldırmaz, erkeklerin abuk subuk laflarla bir kıza yaklaşmak istediğini çok yadırgardır da. Bir süre peşlerinden gelirler, sonra yüz bulamayınca takip etmekten vazgeçerlerdi. Fakat nedense o gece ilk defa bir tedirginlik hissetti genç kız. Ama bu rahatsız olmaktan kaynaklanmayan, bilakis yüreğinin atışlarını değiştiren bir heyecandı. Çok anlamsız, diye düşündü. Peşindeki adamın yüzünü bile doğru dürüst görememişti. Adımlarını biraz daha sıklaştırdı. Bir daha da arkasına dönüp bakmadı. Belki adam çoktan peşinden ayrılmıştı ya da başını çevirip arkaya baktığı o kısa an göz göze geldiklerinden ben yanlış bir mana çıkardım diye düşündü. Ama adam hala peşinde ise ikinci bir dönüp bakıştan cesaret almaması için başını çevirip bakamıyordu. İçinde duyduğu o garip ve kendisine ters gelen heyecana rağmen bir süre sonra isyan edecek gibi oldu. Memleketin en büyük güvenmediğini sayılacak şehrinde bile akşamın bu erken sayılacak saatinde güzel bir kız tek başına caddelerde dolaşamıyor, rahatsız edilmekten çekiniyordu. Fakat bu akşam ilk defa içindeki duygunun rahatsız edilmek olmadığını hayretle fark etti. Bugüne kadar yüzlerce kişi günün herhangi bir saatinde peşine takılmıştı. Ama hiçbirine tenezzül edip bakmamıştı bile. Fakat bu kez peşindekini görmek istiyordu. Hem de sebebini bilmeden. Hafızasını yokladı. Geriye dönüp baktığında algıladığı görüntüyü yeniden gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Beceremedi. Beyninde herhangi bir tip şekillenmiyordu. Tek anımsadığı adamın uzun boylu olduğuydu. Sadece o kadar. İçindeki merakı biraz komik buldu. Adamın niteliği veya tipi onu ne ilgilendirirdi ki? Belki böyle bir hisse kapılmasındaki tek neden bir türlü açıklayamadığı yüreğindeki o alışık olmadığı çarpıntıydı. Yarettepe'ye yaklaşırken zihni hala arkasındaki o görüntüyle meşguldü. Acaba adam hala peşinde miydi? Dedeman oteline yaklaşırken önüne geçilmez bir merakla bol ışıklı vitrinlerden birinin önünde aniden durarak teşhir edilen mallara bakıyormuş gibi oyalandı. Niyeti adamın peşinde olup olmadığını vitrin camına aksederecek görüntüsünden anlamaktı. Birden takipçisinin cama aksiden görüntüsünü yakaladı. Adamın tipini hatırlamadığını düşünmesine rağmen görüntüyü görür görmez o olduğunu anlamıştı. Uzun boylu, yapılı ve yakışıklı bir genç. İşin ilginç yanı, sokakta rastgele karşılaştığı bir kızın peşinden gitmeyecek kadar da efendiden bir görünüşe sahip oluşuydu. Belki peşinde değildi. Bütün tahminleri yanılgıdan ibaretti. Akşamın bu saatinde bütün yollar bir an önce evlerine ulaşmak için koşuşturan insanlarla doluydu. O da onlardan biri olabilirdi rahatlıkla. Neslihan tam bir hata yaptığını, anlamsız bir heyecana kapıldığını düşünmeye başladığı sırada vitrinden takip ettiği adamın da yavaşladığını ve hızını kestiğini gördü. O da az ilerideki başka bir vitrinin önünde durmuştu. Tesadüf müydü? Hayır. Adamın bu duruşu anlamlıydı. Kesin beni takip ediyor diye düşündü. Ama şimdi avantajlı olan Neslihan'dı ve adam önüne geçmek zorunda kalmıştı. Vitrinin önünde durup hiç kımıldamadan göz ucuyla adamı inceledi. Yüreğindeki çarpıntı daha da hızlanmıştı. Olacaklar içine doğmuştu sanki. İlahi bir ayarlama. Başının ağrıması, bu gece evine yürüyerek dönmek istemesi ve peşine takılan bu adam. Sanki bunların hepsi bilinmeyen bir güç tarafından düzenlenmiş doğaüstü rastlantılardı. Genç kıza öyle geliyordu. Çılgınca kalbinin atması ve izahsız bir şekilde o adamı çekici bulması da buna dahildi. Bunların hepsi bir tesadüf olamazdı. İlahi bir ayarlamaydı bu. Saçmalıyorum galiba diye düşündü. Ama düşündüğüne inanmak istemedi. Vitrin camına bakmaya devam etti. Üç aşağı, beş yukarı aynı yaşta olmalıydılar. Genç adam kendisinden 4-5 parmak daha uzundu. Yani 1,80 civarında. Çok da şık giyinmişti. Sırtındaki giysiler, ayağındaki ayakkabı pahalı ve butik malı olmalıydı. Bunlar Neslihan'ın ilk gözlemleriydi. Yakışıklı biriydi. Tek yadırgadığı bu yaşına göre biraz muhafazakar giyimli oluşuydu. 10 yaşındaki gençler şimdi biraz daha spor ve rahat şeyleri tercih ediyorlardı. Belki mevkiinden veya iş icabı öyle giyinmek zorundaydı. Neslihan kendini toparlamaya çalıştı. Neler oluyor bana diye düşündü. Peşindeki adam onu bu kadar ilgilendirmemeliydi. Alt tarafı ilk defa gördüğü bir insandı ve biraz sonra yolları kesinlikle ayrılacaktı.